Ayrım 3, sayfa 19. Yorgula bana 1000 yaşında gelirdi. İzzet küçüktür. Büyüklerin dünyası ise ona daha da kocaman gözükmektedir. Anne babanın arkadaşlarıyla olan buluşmaları onun birer izleyici olarak tüm olan bitene dikkat kesildiği zaman dilimleridir. Büyüklerin sık sık bir araya gelme bahanesi bellidir. O dönemin en meşhur kağıt oyunu bezik. Baba Rıfat tam bir bezik tutkunudur. İş çıkışı mutlaka Taksim'deki İstanbul Kulübü'ne gider ve 1-2 saatini burada geçirir. Pazar günleri ise oyun masaları evlerde kurulur. Anne ile babanın pazar fiksinin ortakları Hala Lucia, amca Hayri ile eşi Ester, Eskenaziler, Yesulalar, Modiano'lar, bekar olan Edgard Gruper ve Benheimler, Kaldamlar ve Benjaminlerdir. Büyük amca Suat ve eşi Elsa da ara sıra bu toplantılara katılır. Erkekler kendilerini beziye kaptırırken kadınlar ayrı bir masada briç oynamakla meşguldür. Poker masaları ise nadiren kurulur. Beziği tutku derecesinde seven Rıfat Bey, İstanbul'un en iyi bezikçileri arasında yer almasına rağmen yüksek miktarları riske etmekten her zaman kaçınır. Büyüklerin kumar niyetinden uzak eğlence için oynadığı briç ve bezik küçük İzzet'in zihninde daha o yıllarda yer eder. Bir de tabii babasıyla karşılıklı oynadığı ve sürekli kaybetmeye mahkum olduğu satrançla tanışması da o yıllara denk gelir. Ev huzurludur. Bir de Emma ve Rıfat çiftinin mobilyalar yüzünden çıkan münakaşaları olmasa her şey daha da yolunda olacaktır. Rıfat Bey'in bir huyu vardır. Beğendiği her eşyayı kelepir diye alıp eve getirir. Yemek odasında artık bu lambayı kullanmayacağız. Abimden bu lambayı ucuza aldım gibi cümleler sık sık duyulur. Oysa Emma da her kadın gibi eve hakim olmak ister. Kocasının bu huyunu sevmez ve bu yüzden de atışırlar. Hatta 1940'lı yıllarda salonda yer alan dans eden bir kadına benzeyen avizenin değiştirilmesinin yine çift arasında tartışma konusu olması küçük İzzet'in zihninden silinmeyen bir karedir. Fakat bu tür küçük vakalar bir kenara konulduğunda oldukça mutlu ve huzurlu bir ailesi olduğunun farkındadır. İzzet'in henüz dünyaya gelmediği dönemlerde aile yazlarını Burgazada'da geçirmektedir. Ama onun anılarında hep Büyükada vardır. Keribarlar uzun yıllar yazları Büyükada'da geçirir. İzzet'in çocukluğuna, gençliğine dair en güzel, en acı, en heyecanlı günlerin büyük bir bölümünün mekanı bu yüzden Büyükada'dır. Her yaz 3-4 aylığına ev kiralanır. Hafızası kuvvetlidir. Gördüğü her şeyi ayrıntılı biçimde zihninde tutar. Üstelik daha 3 yaşındadır. Hatırladığı ilk ev ise madende kiraladıkları Stelianidis isimli Rum evidir. İkinci Dünya Savaşı'nın patladığı 1939 yılında ben 3 yaşındaydım. O dönemde yazlık kirasının 300 ya da 500 lira olduğunu hatırlar gibiyim. Yazlığa gitmeden önce emanetçiler eve gelip eşyaları toparlayıp adadaki eve teslim ederlerdi. Daha sonraları buzdolapları ve çok daha sonraları çamaşır makineleri çıktığında onlar da hep hamal sırtında sayfiyeye taşınırdı. Önceden adı Yat Kulübü olan, sonra ismi Anadolu Kulübü olarak değiştirilen çok da şık olan yere babam üyeydi. Küçük yaşlardan itibaren beni Anadolu Kulübü'ne götürürlerdi. En eski hatıralarımda bile kulübü çok güzel ve eğlendiğim bir yer olarak hayal meyal hatırlıyorum. Evimizdeki ilk dadımı da hatırlıyorum. İsmi Yorgula'ydı. Sakız Adası'ndan gelmişti. İri yarı, uzun yıllar tarlada çalışmış gibi suratı kırışıklarla dolu ve teni yanık, yaşlıca bir kadındı. Yorgula bana 1000 yaşında gibi geliyordu ama tahminimce ancak 50-60 yaşlarındaydı. Önce başka yerlerde çalışmış, daha sonra bana dadı olarak gelmişti. Zamanla bu dadı gitti, bir süre sonra bana yeni bir matmazel bulundu. Bu yeni bayanın adı Margarita Turconi idi. Levanten asıllıydı ve güzel Fransızca konuşuyordu. Sesi kristal gibiydi, mavi gözlü, incecik bir kadındı. Büyüklerin denize girdiği ve Anadolu Kulübü'nde oyun oynadığı, eğlencelere katıldığı adada çocuklar için hayat sokak demektir. Arabanın olmadığı, güvenlik sorununun ürkütmediği adada aileler de çocuklarını çekinmeden sokağa bırakmaktadır. Yolun ortasından geçen faytonlarsa çocuklar için adanın en güzel renklerinden biridir. Küçük İzzet de tıpkı akranları gibi sokakta saklambaç, top oynar ve yanından geçen bir faytonun ardı sıra adeta onunla yarış eder gibi koşturur. Sokağa çıktığı zaman çocukları evi toplamak aileler için bu yüzden çok kolay değildir. 3 yaşında evin önünde top oynarken İzzet hadi artık yemeğe gel diye çağrılınca İzzet'in ben de şimdi oynuyorum gelmek istemiyorum diyerek sokakta kalmak için direnmesi de bundandır. Fakat yemekte ızgara pirzola var denilince sokağı da oyunu da unutur ve koşarak eve gider. Aile İzzet'in ete olan düşkünlüğünü fark etmiştir. Artık küçük İzzet'i sokaktan toplamanın yolu bulunmuştur. Şifreli cümle yemekte pirzola var olur. Kendisine dair birçok şeyi küçük yaşta keşfetmeye başlayan İzzet, kokulara karşı duyarlı olduğunu çok küçük yaşlarda fark eder. Hatta adaya dair anılarını yıllar sonra anlatırken o dönemde atlar pisliklerini yollara dökerdi. Şimdi torbalar var, iş değişti. Atların pisliklerinin yaydığı o koku iskeledeki araba durağında çok hissedilirdi. İnsan böyle bir kokuyu özleyebilir mi? Özleyebilir. Çünkü çocukluğunuzu çok net hatırlatıyor diyerek adeta o kokuyu hala duyuyormuş hissine kapılır. Eski ahşap evlerin kendine has kokusu, suyun küflenmiş etrafa yayılan sarnıç kokusu unutamadığı, o günlerin izini taşıyan kokular arasında bir ömür boyu saklı durur. Ne zaman o kokuyu anımsasa kısa pantolonla sokaklarında koşturduğu büyük adada buluverir kendini. Halamın kocası ölüm kamplarına gönderildi. Büyük adada günlerine dair hatıralarında ailenin diğer fertleri de vardır. Amcası Suat Keribar ve eşi Elsa, uzun yıllar bekar kalan ortanca amca Zeki Keribar, Hayri Keribar ve eşi Ester de yaz aylarını Büyükada'da geçirirler. Bir de tabii çok sevdiği, daima neşeli, kahkahalarıyla hatırlanan ve dül olarak tanıdığı hüzünlü bir hikayenin kahramanı Lucia halası vardır. Bir zamanlar İtalyan Musevisi Edgardo Levi ile evli olan Lucia halanın kocası, Türkiye'de başına gelen ticari bir sorun yüzünden tam da 2. Dünya Savaşı'nın en tehlikeli döneminde İtalya'ya gitmek zorunda kalır. 1943 yılında İtalya'da tutuklanıp Auschwitz'e toplama kampına yollanır. Bir dönem kocasıyla sevgi ve özlem dolu mektuplarla haberleşen Lucia, mektupların aniden kesilmesiyle adeta yalnızlığa mahkum olur. İzzet, halasının uzun süren sessizliklerine, İçine kapanmasına tanık olur. O etrafa neşe saçan halasına sanki bir şeyler olmuş, birden sessizliğe bürünmüştür. Lucia'nın sevdiği adamın akıbetinden haberdar olması zaman alır. Kocası artık hayatta değildir. Haber geç de olsa Lucia'ya ulaşır. Genç kadın derinden yaralanır, birden dünyası değişir. Artık o İzzet'in gözünde gözü yaşlı Lucia haladır. Bu üzücü hikayenin kahramanı Lucia daha sonra Alman hükümetinden tazminat almaya hak kazanır. Fakat bunun onun dünyasında çok fazla bir anlamı yoktur. Sevdiği adamı kaybetmiştir ve artık bir anlamda hayatta kendini yarım hissetmektedir. Yaşadığı acının, kederin bir parçası olan o mektupları yeğene İzzet'e göstermesi, yaşadıklarını hiçbir zaman unutmadığının göstergesidir. İzzet'in bir de büyük halası Victoria vardır. O da yazları adada Çınar Caddesi'nde ev kiralar ve aileyle birlikte sık sık vakit geçirir. İzzet'in Mari isimli bir halası daha vardır. Küçük İzzet zihinsel rahatsızlığı olan bu halasını tanımaz. Bir diğer halası da büyük babasının ikinci eşinden olma Nelly'dir. Nelly genç yaşta okumak için gittiği Paris'e yerleşmiş ve orada Gustave Sirop isimli Hristiyan asıllı bir Fransızla evlenmiştir. İzzet'ten 1-2 yaş küçük Jean-Claude isimli bir oğulları vardır. Nelly 2. Dünya Savaşı'nı Paris'te yaşar. Bir Katolikle evlendiğinden midir bilinmez ama yakalanıp kamplarda yakılmaktan kurtulur. Büyük dayı Edward ise Burgaz adayı tercih eder. Gazozu da bisküviyi de Rumlar yapardı. O yıllarda gemiyle adaya gelenlerin ilk karşılaştığı manzara nettir. İlk bakışta çok da bakımlı bir yer görüntüsü vermeyen bir atmosfer, sol tarafta yer alan arabacılar. Eski halini düşündüğünde ada İzzet'in gözünde çok bakımlı, gıcır gıcır bir yer değildir. Çocuk haliyle onda 3 gün sürüyormuş hissini uyandıran vapur seyahatlerinin ardından adaya varmak, bir anlamda onun için bir kış boyunca özlemini çektiği oyun mekanına dönmek gibidir. Vapurdan inince hemen sol tarafta yer alan arabacı, yine aynı tarafta yer alan saatin yanı sıra genellikle sahipleri Rum olan bakkal, balıkçı, meyveci. Çocuk yaşlarda çamların kokusu ve İstanbul'dan uzaklaştığı hissini yoğun olarak yaşamasına neden olan aşıklar yoluyla hatırladığı adanın onun için bir diğer unsuru da Rum ahalidir. Gazoz ve bisküvi çocukların vazgeçemediği yiyecekler arasındadır. Onun çocukluğunda gazozları da bisküvileri de Rumlar yapar. Daha Uludağ markasının olmadığı günlerde Olympos marka gazozun üreticisi de Rumlardır. Üzerinde marka yazmayan, çok da kaliteli olmayan şişelere konulan paslı kapaklı gazozlar çocukların en favori içecekleri arasında yer alır. Kasap, manav, esnaf, garson, tuhafiyeci. Ada esnafının büyük çoğunluğu Rum'dur. Beyaz kasketli, beyaz ceketli arabacıların çoğu da. Ta ki Kıbrıs olayları başlayana kadar. Yaşanan olaylar neticesinde tıpkı İstanbul'da olduğu gibi adadaki çok sayıdaki Rum da göç eder. Rumları çalışkan ama bir o kadar da aksi adamlar olarak hatırlayan İzzet, onların sokakta oynayan çocukları çoğu zaman azarladıklarına da şahit olur. Evlerine gelen Rum yardımcı Katina'nın karşısında temkinli durması aslında sokakta karşılaştığı bu davranışların bir sonucudur. Rum olmadığım halde bugün hala çok iyi Rumca konuşuyorum çünkü adada onlarla iç içe yaşadım. Sokaklarda Rumca hakimdi. O yıllarda bizim evimize Büyükada Ortodoks Kilisesi Vakfı'na ait bir gecekonduda oturan Katina diye bir kadın gelirdi. Katina evde çamaşır ve ütü işlerini yapardı. Çok dindar bir kadındı. Benimle konuşurken sürekli Hazreti İsa'nın ve Meryem Ana'nın adını anardı. 50 yaşlarında iri yarı bir kadındı. Sanırım ütü yapmaktan pazıları şişmişti. Pek şakaya gelen bir kadın değildi, sert bakışlıydı. Sürekli aman Katina kızmasın diye tetikte dururduk. Altın gibi bir kalbi vardı. İşini çok iyi yapan bir gündelikçiydi. Haftada bir kez bize gelirdi. Diğer günlerde amcalarımın evine giderdi. Büyükada'da madene giderken çınardan çıktıktan sonra arka arkaya 2 yokuş vardır. Önce dik yokuş, sonra hafif yokuş. Yol ondan sonra da tam düz olur ve Nakibe'ye kadar öyle gider. Katina Büyükada'da madende otururdu. Kutsal olduğunu söylediği ufak bir kiliseye gidip dua eder, mum yakardı. Ufak ve minyatürden çıkmış gibi duran kilise hala orada yolun kenarında durur. Renkleri hayatlarından çıkarmış, siyahlara bürünen Rum kadınların kendilerini neden siyahlara mahkum ettiyse küçük İzzet'in zihnini kurcalar. Genç yaşlı demeden kendini siyah rengin koyuluğuna bırakan bu kadınların aslında süren bir acının matemini tuttuğunu öğrenmesi uzun sürmez. Rum kadınların yas tutup tutmadığını kıyafetleri ele verir. Siyahlar giyinmiş her kadın bir mateme bürünmüştür. Kardeşini kaybeden kadınlar 2 yıl, kocasını kaybedenler ise en az 10 yıl siyah giyip yas tutar. Belli bir yaşı geçenler ise artık kendilerini tümüyle siyahlara mahkum eder ve renkleri hayatlarından çıkarır. Bu yüzden de küçük İzzet'in zihninde Rum kadınlar her zaman yaslı, her zaman siyah giyimli olarak kalır. Adada denize girmek hayatın da önemli bir parçasıdır. Gökyüzünün pırıl pırıl parladığı, denizin ufuk çizgisiyle buluştuğu, güneşin insan bedenini ısıttığı sıcak yaz günlerinde adada denize girip serinlemek birçokları için kaçınılmazdır. Sabahın erken saatlerinde plaj çantasını koluna takan ada ahalisi kendini denize bırakır. Güneş tepeye çıkınca evlerin yolu tutularak ikindi vaktinde tekrar denize girinceye kadar dinlenmeye geçilir. Herkesin yün mayo giyip denize daldığı günlerde o annesinin denizi sevmediğine şahit olur. Denizin tenini bozduğuna inanan Emma çoğu zaman örtünerek güneşten kaçmayı tercih eder. İzzet için adada günler sokakta geçerken babasının sabahın erken saatinde kalkıp işe gittiği anlarda hafızasında yer eder. Rıfat Bey her gün 7.30 vapuruyla işe gider. Akşam adaya döner. Tüm adalara uğrayarak seyahat eden vapur Rıfat Bey'i 1,5 saat sonra ailesine kavuşturur. İzzet çoğu zaman iskeleye kurulur ve gemileri izler, babasını bekler. Gemilerin isimleri ise zihnine kazınır. Yandan çarklı Suhulet, Bağdat, Neveser ve diğerleri Pervaneli, Buharlı Heybeliada, Burgaz, Büyükada, Pendik, Moda, Kadıköy, Kalamış. Ve daha lüks sayıları daha hızlı giden 1938 Bremen Almanya yapımı Ülev ile Suvat onun hatırladıkları arasındadır. Çok daha sonraları 1953 yılında Paşabahçe, Fenerbahçe ve Dolmabahçe gemilerinin gelmesiyle artık adaya ekspres seferler başlar. Anadolu Kulübü'nde Celal Bayar'ın fotoğrafını çektim. 1920'li yılların başında yapılmış, kuleleriyle bir İsviçre şatosunu andıran büyük adaya kondurulmuş bir yapı, Anadolu Kulübü. Anadolu Kulübü, adanın ayrıcalıklı kesimini ağırlayan, girebilenlerin ayrıcalıklı sayıldığı bir yerdir. Öğleden sonra 18 yaşından küçüklerin içeri girmesi yasaktır. Ama yaramaz İzzet ve arkadaşları için bu yasağın çok da bir anlamı yoktur. O minicik boyuyla şato gibi görünen küçük dünyasında büyüttükçe büyüttüğü bu yapının içine demir parmaklıkları aşarak sızmayı başarır. İçeri adım atabildiği vakitler ise onun için büyük bir zaferin kazanıldığı anlardır. Bu yüzden de kulüpte yaşadıkları hayatının önemli anıları arasında yer alır. Anadolu Kulübü o vakitler adanın en güzel binası sayılırdı. Bahçesinde eski ahşap bir köşk vardı. Yapıldığı 1920'lerde ilk olarak yat kulübü olarak adlandırılmış, daha sonra ismi Anadolu Kulübü olarak değiştirildi. Kulübün restoranı ve plajı da vardı. Plaja inip çıkmak için bir de asansörü. Dipte kumar oynanan salonla bahçesinde hatırlıyorum. Kumar oynanan bölümlere çocuklar ne sabah ne de akşam girebilirdi. Tenis ve pimpon oynanan alanlar vardı. Çok şık bir yer olduğu için kulüp her zaman bizim statümüzü belirlerdi. Oranın üyesi olduğumuzu söylemek bir ayrıcalıktı. Ben doğduğumdan beri Anadolu Kulübü'ne üyeyim. Evlendikten sonra 2000 lira ödeyerek tekrar üye oldum. Hala üyeliğim bitmesin diye her sene kulübe üyelik parası ödüyorum. 30 yıldır adaya gitmememe rağmen her yıl aidat ödüyorum. Bir gün eşimle gitmek istersek kapısı açık kalsın diye. Bir defa Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kulübe geldiğini hatırlıyorum. Galiba 1953'tü. Çünkü Leica fotoğraf makinem vardı. Cesaretimi toplayarak ve izin alarak yanına gittim. Sayın Cumhurbaşkanım, fotoğrafınızı çekebilir miyim diye sordum. O sırada yemek yiyordu. İzin verdi ve çektim. Sonra fotoğrafı büyüterek kendisine gönderdim. Demek ki o zamanlar bu durumu çok önemsemişim. Bir de hayran hayran seyrettiğiniz Anadolu Kulübü'nün güzel kadınları vardı ki bunlar bize göre çok büyük sayılırdı. Akşamları kulüpte genelde Avrupa'dan getirilen orkestralarla dans müziği çalınır ve pistin etrafındaki masalardan dans edenler seyredilirdi. Bir defasında sanıyorum 14 yaşındaydım. çok beğendiğim bir kızı, Ayla Kasman'ı dansa kaldırmıştım. Sonradan Ayla Algan olarak çok ünlenen tiyatro sanatçımız. İlk heyecanlardan biriydi benim için. Aile ile her karşılaşmamızda o günü hatırlayıp güleriz. İkinci Dünya Savaşı'nda odamdan Alman konsolosluğundaki hareketliliği izlerdik. 1941 yazında kavurucu güneş İstanbul'u yakarken Keribar ailesi soluğu Büyükada'da Kadıyoran yokuşundaki ahşap bir evde alır. İzzet nedendir bilinmez bu ahşap evi bir türlü sevemez. Bu yüzden de orada mutlu olmayı başaramaz. 5 yaşındaki çocuk ruhunda yaşadığı bu bilinmez huzursuzluk sanki ailenin çok geçmeden karşılaşacağı başka huzursuzlukların da habercisidir. 1940'lı yıllar bütün dünya için sarsıcı ve zor geçmektedir. Alman ordusunun Polonya'ya saldırmasıyla başlayan İkinci Dünya Savaşı bütün Avrupa'yı kasıp kavurmaktadır. Yaşananlar çok geçmeden Türkiye'de de etkisini gösterir. Türkiye'nin savaşa gireceği söylentisi kısa zamanda dört bir yanda yankılanır ve herkesi etkisi altına almaya başlar. Almanların Türkiye'yi işgal edeceği korkusu birçok kişi için tedirginlik sebebidir. Bu yüzden de kulaklar radyodadır. Herkes savaşın gidişatına dair bilgileri an be an takip etmektedir. İzzet'in Ayaspaşa Palas'taki odası tam da Alman konsolosluğunu görmektedir. İzzet tüm yaşananlara bu odadan çocuk gözüyle tanıklık eder. Pazar günleri konsolosluğun çatısında bulunan direğe asılan gamalı haçlı bayrak o günlerde zihnine kazınır. Gün boyu gamalı haçlar dalgalanırdı. 1944 yılının Mart ayı olarak hatırlıyorum. Bir gün şiddetli lodos çıktı. O gün gamalı haçlı bayrak uzun direğin iplerine dolaştı ve yırtılmaya başladı. Adamlar bayrağı indirmeye ve kurtarmaya çalıştılar ama rüzgar bayrağı parçaladı ve bayrak bir anda uçup gitti. Biz annemle pencereden tüm olayı izledik. Annem demişti ki, "Tanrı'nın bir işareti bu. Göreceksin ki Almanya savaşı kaybedecek." O unutulmaz sahne hala gözümün önünde. Pencereden izlediğim başka olaylar da olmuştu. Özellikle Alman hastanesi yangınını, Mimar Sinan Üniversitesi'nin yani akademi binasının yangınını ve Haydarpaşa'da bir Norveç şilebinin patlaması ve oluşan yangını korku dolu bir film gibi izlediğimi hatırlıyorum. Savaş yıllarına dair bir şey daha zihnimde. O dönemlerde İstanbul'da blackout yani karartma vardı. Pencereleri örtmek için koyu lacivert, stor adı verilen bir tür muşambalaştırılmış kumaşlar alınırdı. Onların sarıldıkları yaylı borular vardı. Bazen yukarı kaçarlardı, çektiğimiz zaman dururlardı. Ama kenardan ışık sızmasın diye raptiyelerle kapatmak gerekiyordu. Işığın dışarıya sızması yasaktı. O günlerde savaş her an patlayabilir ve düşman uçakları gece gelip İstanbul'u bombalayabilir korkusu hakimdi. Her akşam karartma başlarken siren çalardı. Bu acı siren her yerden duyulurdu. Sanki bombardımanı başlayacak gibi olurdu ama aslında hiçbir şey olmazdı. Bazen ışıkları söndürerek pencereyi aralar bakardım. Her tarafın karardığını görürdüm. Hatta mavi ampuller vardı. Geceliğin sokağa çıktığımızda elimizde özel mavi camı olan fenerler bulunurdu. Sokağa onlarla çıkardık. O mavi fenerler pilliydi. Tabii birçok söylenti de çıkmaya başladı. Yahudileri yakmak için Türkiye'de fırınların yapıldığına dair şeyler kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Bunların çoğu insanların korku ve endişeyle uydurduğu şeylerdi. Normalde kampların yapıldığından bahsedilmez, zaten savaş döneminde ve sonrasında bu tür vakaların yaşanmamış olması da aslında bunların uydurma olduğunu gösteriyordu. Ben hayatım boyunca bu tür şeylere asla ihtimal vermedim. İkinci Dünya Savaşı evlerde sıra dışı şeylerin yaşanmasına neden olmaktadır. Karartma gecelerinde koyu lacivert storları kapatıp ışığın sızmasını engellemek çabası ya da siren sesleri artık günlük hayatın bir parçasıdır. Tüm bunlar yaşanırken Alman konsolosluğundaki hareketlilik Keribar ailesinin evinden biraz korku, biraz da kızgınlıkla izlenir. Her an savaşa girebilme korkusunun çok yoğun olduğunun bir belirtisi de anne Emma'nın zor günler için evde yiyecek stoku yapmaya başlamasıdır. Salam, sucuk, ekmek gibi gıda maddeleri uygun şekilde muhafaza edilirken aile bireyleri için de yün çoraplar örülür. Baba Rıfat ve ağabey Leon ise savaşın gidişatını gösteren haritalar çizmekle meşguldür. Radyo haberleriyle birlikte haritanın üstündeki iğneler de yer değiştirir. Haritada ilk göze çarpan Almanların işgal ettiği bölgelerdir. 1941 yılının Haziran ayında Alman ordusu panzerleriyle Rusya'ya girince haritada sınırlar Karvov, Rostov'a kadar ilerler. Bu haritalar eve gelen misafirlerin de ilgi odağıdır. Sohbetler daha çok savaşla ilgiliyken haritanın başına geçilir ve gidişata bir göz atılır. Benzer manzaraya birçok evde rastlamak mümkündür. Savaş, belirsizliği ve tedirginliği de beraberinde getirmiştir. Ülkelerin kaderi kadar bireylerin hayatlarında da derin izler bırakmaya başlamıştır. Rıfat Bey genç yaşta Avusturya'da eğitim aldığı için Almanların disiplinine hayrandır. Onun gözünde Almanlar çok iyi askerdir. Bunu sık sık dile getirir ve çocuklarına da anlatır. Fakat savaş onun bütün duygularını allak bullak eder. Henüz Polonya'nın işgalinden ve bütün Avrupa'da yaşananlardan haberdar değildir. Fakat savaş sonrası toplama kamplarında Yahudilere dair duyduğu acı öyküler onun Almanlara karşı olan sempatisini yerle bir eder ve hayranlığın kızgınlığa dönüşmesine neden olur. 20 kura ihtiyatlar olayı evde korkulara sebep oluyor. Keribar ailesinin evinde savaşın da etkisiyle bunlar yaşanırken aynı yıllarda beklenmedik bir gelişme daha onların kapısını çalar. Yıl 1941, günlerden 22 Nisan. O gün meclis ateşli tartışmalardan sonra Milli Müdafaa Vekaleti'nin teklifini değerlendirerek 20 ila 44 yaş arasındaki gayrimüslim erkeklerin askere çağrılmasına karar verir. Bu durum tarihe 20 kura ihtiyatlar olayı olarak geçer. Gerekçe savaşın Balkanlarda gittikçe yayılması, Nazi ordusunun Yunanistan'ı işgal edip Türk sınırına dayanmasıdır. Fakat kararın sadece gayrimüslimleri kapsaması tartışmaları, endişeleri ve soru işaretlerini de beraberinde getirmiştir. Hükümetin aldığı bu karar sonucu Rıfat Bey 1941 yılının yazında askere çağrılır. Evde korku hakimdir. Belirsizlik bu korkunun kaynağıdır. Nereye gidildiğini, ne zaman dönüleceğini, ne kadar kalınacağını kestirememek aileyi huzursuz eder. Karmaşık duyguların hüküm sürdüğü evde Rıfat Bey hazırlanır, çocuklarını eşi Emma'ya emanet eder, onları alınlarından öper ve yeniden askerlik yapmak için yola koyulur. Emma iki oğluyla birlikte kocasının gidişini izler. Geride kalmak kolay değildir. Rıfat Bey'den gelecek iyi haberlere ihtiyaç vardır. Rıfat Bey askerliğinin bir bölümünü Denizli Tavas'ta, bir bölümünü de Kandıra'da yapar. Korkular yersiz çıkar. Onun anılarında askerlik dönemine dair acı ve kötü olaylar yoktur. Ama kaygılar sona ermez. Konforundan taviz vermeyen Rıfat Bey, ailesini rahatça ziyaret edebilmek için motosiklet satın alır ve Kandıra'dan sık sık İstanbul'a gelir. Bu bir anlamda onun için de aile için de teselli olur. İzzet küçüktür. Birçok şeyin farkında değildir ama babasının geldiği akşamlar evde oluşan havadan her şeyin yolunda olmadığını hissetmektedir. Beklenmedik bir anda motora atlayıp gelen babasının palaskasının deri kokusunu, üniformasını, gri matarasını hiçbir zaman unutmaz. Babasının olmadığı zamanlar özlem hisseder. Ağlayıp babasına gitmek istediği anlar hiç de az değildir. Annesinin onu kandırma yöntemi ise hep aynıdır. Kandıra'da kurtlar var. Oysa annesi ve ağabeyi babasını Denizli'deyken ziyarete gitmiş ve aile albümünde yıllarca saklı duran o günün hatırası fotoğrafı çekilmiştir. Rıfat Bey geri döndüğünde cebinde yaşadığı günlere dair hatıralar vardır. Fıkra anlatmak, eğlendirmek, güzel espriler yapmak onun her zaman en iyi başardığı şeydir. Ve bu ayrılık dönemine dair anlattıkları arasında da yine gülümseten anekdotlar vardır. Rıfat Bey'in anlattıklarında zorlu anlar yoktur. Ya da onları kendine saklamayı tercih etmiştir. Ama çok sevdiği kağıt oyunlarını oynamayı askerde ihmal etmediğini her defasında dile getirir. Askeriyenin yemeklerinden memnun olmadıklarında Yako Acıman isimli başka bir arkadaşıyla et satın alıp mangal keyfi yaptıkları da anlattıkları arasındadır. Tavas'a gittiklerinde yüzbaşı içtima için bu acemi askerleri meydana toplamış. Rumlar sağa, Ermeniler sola, Yahudiler de şu tarafa diye emretmiş. Herhalde böylece askere gelenlerin kimler olduğunu görecek, babamlar da Yahudi safına dizilmiş. Acaba bunlar bize ne yapacak diye beklemeye başlamış ve korkmuşlar. Sonra iki kişi hiçbir tarafa geçmeyerek ortada kalıvermiş. Yüzbaşı sinirlenmiş. Lan siz de ne haltsınız diye sormuş. Onlar Karay Yahudileriymiş. Bunlar Yahudilerin ayrı bir kolu. O sırada nereye yöneleceklerini kestirememişler. Karay Yahudilerinin İstanbul'da sinagogları vardır. Dünya Yahudilerinin inançları yazılı ve sözlü kurallara bağlıdır. Bir tanesi Talmud, bir tanesi Tora'dır. Karay Yahudileri sanıyorum ki yazılı kurallara inanmıyorlardı ve bunlar genel haham başılık tarafından Yahudi olarak kabul edilmiyordu. Birçoğu Kırım Yarımadası'na yerleşmiş, bazılarının Litvanya'da olduklarını biliyorum. Bunlar Karay'ız derler. Hatta Karaköy'ün Karayların köyü olduğu söylenir. Sonradan Y düşmüş, Karaköy olmuş derler. Türkiye'de küçük bir cemaat hala mevcut. Karaylar kapalı bir cemaattir. Çoğunlukla kendi aralarında evlenirler. Son yıllarda sanki diğer Yahudilere karışıp asimile olmaya başladılar. Sayılarının 800 ila 100 kişi olduklarını sanıyorum. O döneme dair İzzet'in aklında babasından dinlediği bu hatıralar yer alır. Giderken zihninde oluşan acaba tekrar geri dönebilecek miyim sorusunun yerini gidilen bir yoldan burunları dahi kanamadan geri dönmenin vermiş olduğu huzur almıştır. Ama yine de beklenmedik bu askerlik pek kötü şeyler yaşanmamış olsa da kötü bir hatıra olarak hafızalarda kalır. 1942 ilkbaharı. Rıfat Bey askerden dönmüştür ve aile için tekrar adalı günler başlamıştır. Rıfat Bey'in amcası Vitali Levi Büyükada Yeni Yolda inşaat halindeki villayı yeğenine satmıştır. Rıfat Bey mutluluğunu ailesiyle paylaşma telaşındadır ve bir akşam sürprizini açıklar. Size güzel bir haberim var. Artık adada kiralık bir eve ihtiyacımız olmayacak. Kendi evimiz olacak. Söz ettiği kendi evleri adada İsa Tepesi'ne çıkan yolun üzerinde tek katlı güzel bir villadır. Evin eski sahibi Vitali amca İzzet'in gözüne kalın ve koyu gözlükleriyle 100 yaşındaki bir insan kadar yaşlı görünmektedir. O Vitali amcanın eski evini anne babasının bütün yaz güzelleştirmek için yoğun çalışmasına tanık olur. 1942 yazı aile için henüz bitmemiş bir inşaatın içinde telaş içinde geçen bir dönem olarak kalır. Evde yoğun bir koşturma vardır. Bir yandan boya badana yapılıp diğer taraftan perdeler takılırken bahçıvan bahçeyi düzene koyma çabasındadır. Fakat İzzet yine mutsuzdur. Evin bu oturmamış hali midir onu mutsuz eden yoksa gelecek kötü günleri hissetmesi midir bilinmez. Ama yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. Çocuk aklı ermese de eve gelen koca amcaların, teyzelerin yaydığı olumsuz hava onun da ruhunu daraltmaktadır. Ayrım 3 sonu, sayfa 29.